Ayrım 35, sayfa 317. Balık gümüş bir mermi gibi hızla akıntıya karşı gidiyordu. Hector kolunu Kayla'nın beline doladı ve birlikte taşların üzerinde düşe kalka suyun içinde sürüklenmeye başladılar. Tımarhaneden kaçan bir çift zır deli gibi naralar atarak balığı izliyorlardı. Balık bu kez geri döndü ve onlar da aşağı doğru akıntı yönünde balığın peşinden gitmeye başladılar. Balık defalarca ileri geri gidip gelerek ikiliyi bir saat boyunca uğraştırdıktan sonra durdu. Onu suyun dibinde ağzında kemik olan bir buldog gibi başını iki yana sallarken görebiliyorlardı. "Pes ettirdin Kayla. Artık neredeyse yukarı çekmen için hazır." "Balık falan umurumda değil. Ağzıma sıçtı benim," diye mızmızlandı. "Bir daha ağzını bozarsan anneannene şikayet ederim seni, kız çocuğu." "Hiç durma. Bu kadar şeyden sonra hiçbir şeyden, hatta Grace ninemden bile korkma." Yavaş ve nazik bir şekilde somonu kıyıya doğru çekti. Kamışı her kaldırışından sonra birkaç santim serbest bırakıyor, sonra mandalı indirip Misina'yı sarıyordu. "Bizi görünce kaçmak için son bir kez çabalayacak. Buna hazır ol. O zaman istediği kadar uzaklaşmasına yetecek kadar Misina sal. Tutmaya çalışma." Fakat balığın işi neredeyse bitmişti. İlk kaçışı 20 metreden az oldu ve Kayla başını döndürüp geri getirebildi. Sığ suda aniden teslim olmuş bir halde ters döndü. Solungaç kapakları oksijen açlığı içinde körük gibi açılıp kapanıyordu. Hector güçlükle ilerleyerek iki parmağını solungaçlarına geçirdi. Hassas zarlarını delmemeye dikkat ederek başını sudan çıkartıp balığı bir bebek gibi kolların arasına aldı ve kıyıya taşıdı. Kayla da beline kadar buz gibi suda yanında duruyordu. "Kaç kilo gelir bu?" diye sordu Kayla. "15 kilodan fazladır," diye cevapladı. "Fakat bunun önemi yok. Artık sonsuza kadar senin. Önemli olan bu." Hazel yanlarına gelip diz çöktü ve yüzlerindeki kocaman gülümseme kucaklarında kocaman balıkla birlikte fotoğraflarını çekti. Hector ve Kayla balığı nehrin ortasına taşıyarak akıntıya tutup solungaçlarından suyun akmasını sağladılar. Kendine gelen balık gücünü yeniden topladı ve serbest kalmak için çırpınmaya başladı. Kayla durup balığın soğuk kaygan burnundan öptü. "Adieu." Dipnot, Fransızca hoşça kal. Son kez uğurladı balığı. "Hadi git, benim yakalamam için bir sürü küçük balık yap." Sonra Hector kollarını açtı ve kuyruğunu iki yana çırpan balık derinliklerde kayboldu. Kahkahalar atarak neşeyle birbirlerine sarıldılar. "Ne garip, sen yanımızdayken hep iyi şeyler oluyor Hek," dedi Kayla aniden ciddileşerek. Hazel o anı kamerasıyla kaydetti. Kızını hep bu haliyle hatırlayacaktı. Doğruca Paris'e uçarak Kayla'yı tarifeli bir uçakla Denver'a yolladılar. Burada 4 uzun gün boyunca Fransız Ticaret Bakanlığı doğalgaz ithalatı ile gümrük tarifeleri ve diğer sorunları tartıştılar. Her şeye rağmen bir öğleden sonralarını Orsay Müzesi'nde Gauguin'in eserleriyle ve Orangerie Müzesi'nde Monet'in leylaklarıyla geçirdiler. Sonra Cenevre'ye giderek bir açık arttırmaya katıldılar. Orada Hazel'ın çok istediği bir eser vardı. Bert Morris'in Parisli çiçekçi kadını resmettiği çok güzel bir tablosu. Bu kez Hazel kendini Suudi prensiyle amansız bir rekabet içinde buldu. Ancak sonunda Hazel bile pes etmişti. Son derece öfkeliydi. "Sen haklıydın Hector sevgilim, bu insanlar tehlikeli." "Çok ayıp ama," diyerek payladı Hazel'ı. "Bu politik olarak pek doğru bir tavır değil." İşin doğrusu Hector sonuçtan pek de rahatsız değildi. Hazel'ın harcamalarının da bir sınırı olmalıydı herhalde. "Karşı çıktığım onun derisinin rengi değil, beni sinirlendiren cüzdanının büyüklüğü." Yeniden havasını bulması için biraz hoş söz ve çok miktarda sevgi gerekti. Hareketli balaylarının son durağı Rusya'ydı. Her zaman olduğu gibi Bolşevik devrimcilerin mahkum ettikleri aristokratlardan ele geçirdikleri eserlerle dolup taşan St. Petersburg'daki Hermitaj Müzesi'ne bayılmışlardı. Ancak Moskova'da işler bir kez daha sarpa sardı. Son iki yıldır Benek Petrol, Rus petrol devi Gazprom ile dans etmekteydi. Teklif ettikleri proje Bering Boğazı'nda Anadır Körfezi'nin derin sularının altında doğal gaz sondajıydı. Ben bu projeyi masaya getirene kadar 10 milyonlarca dolar harcamıştı. Şimdi proje Rusların uzlaşmazlık buzdağına çarpıp hiçbir iz bırakmadan batmıştı. Rus domuzları, bir şekilde bunu onlara ödetmeliyim dedi Hazel öfkeyle. Yeniden Boeing jetlerindeydiler ve Osaka'ya gitmek üzere havalanmışlardı. Sanırım havyar ve vodkalarını ciddi biçimde boykot edeceğim. Ekonomilerini bu şekilde batırırsan senin yüzünden açlıktan ölecek olan o küçük tatlı Rus bebeklerinin halini düşündün mü hiç? Tanrım ne kadar yufka yüreklisiniz Bay Cross. Tamam vazgeçtim. Bering Boğazı'ndan da hiç hoşlanmamıştım zaten. Korkunç soğukmuş oralar. Hector daire haberleşmeden servis görevlisini aradı. Bayan Cross'a her zamanki vodka ve limon suyundan getirin lütfen. Fena değil. Hazel tadına baktıktan sonra yorum yaptı. Bunun peşinden gelecek olan bir şey yok mu? Göz ucuyla Versace yatak odasına bakıyordu. Aklımda bir şeyler var dedi Hector. Seni. Osaka dershanelerinde dev tanker kızakta denize indirilmeyi bekliyordu. Tüm Benek Petrol Yönetim Kurulu ve içlerinde Japonya Başbakanı, Ebu Zara Emiri ve ABD Tokyo Büyükelçisi de olmak üzere birkaç önemli kişi daha bu olaya tanık olmak üzere gelmişlerdi. Geminin iç kısmı daha bitmemişti. Çekirdek mürettebat ile Taipei'nin Chilung Limanı'na gidecek ve orada son donanımlar ve devrim niteliğindeki yeni tankların montajı gerçekleştirilecekti. Bir asansör konukları geminin burnuna yakın yerde ve yüksekte kurulmuş platforma çıkardı. Tüm konuklar oradaki oturma düzenindeki yerlerini aldılar. Hazel gemiye isim verip suya indirmek üzere platformun kenarına gelince hep beraber alkışlamaya başladılar. Hazel kendisini bulunduğu yükseklikte dünyanın tepesindeymiş gibi hissediyordu. Şampanya yerine geminin gövdesine çarpmak üzere büyük bir şişe köpüklü Avustralya şarabı seçmişti. Hector bu seçimini sorgulayınca kararını büyük bir ciddiyetle savunmuştu. Bunu içmeyeceğiz sevgilim. Paramparça etmek için alıyoruz. Adımın Hovarda'ya çıkmasını istemem. Ne kadar kanaatkarsın hayatım diyerek ona katılmıştı Hector. 50 kadar fotoğrafçı makinelerini konuşmasına başlayan Hazel'ın üzerine odaklamışlardı. Hoparlörler tarafından yükseltilen sesi tersanede yankılanarak aşağıdaki binlerce işçiye ulaşıyordu. Bu gemi müteveffa kocam Henry Bannock'ın dehasının bir göstergesidir. Bannock petrol şirketini kurup 40 yıl boyunca yönetmiştir. Lakabı The Goose idi. Dipnot, The Goose İngilizce kaz. Bu yüzden bu gemiye Golden Goose adını veriyorum. Dipnot, Golden Goose, altın kaz. Tanrı onu ve içindekileri kutsasın ve korusun. Golden Goose enine doğru kayarak suya girdiğinde oluşan dev dalga tersane havuzundaki tüm gemileri salladı. Hepsi sis düdüklerini çaldılar ve tüm izleyenler coşkuyla tezahürat yaparak alkışladılar. Hector ile Hazel 3 gün boyunca toplantı ve davetlere katılmak zorunda kaldıktan sonra Osaka'dan kaçabildiler. Fujiyama dağı eteklerindeki güzel anılarla dolu Shinto tapınağına uçtular. Yoğun programları ikisini de oldukça yormuştu. Bu nedenle tapınağın meyve bahçesindeki kutsal kiraz ağaçlarına yaptıkları zorunlu ziyaretten sonra suitlerine dönüp birlikte sıcak su dolu küvete girdiler. Neredeyse kaynar olan suyun içinde öylece otururlarken Hazel cep telefonuna uzandı ve açtı. Dunkle'dan 5 cevapsız arama diyerek tembelce mırıldandı. Annemin ne istediğini merak ettim. Normalde bu kadar ısrarcı değildir. Aramızda ne kadar saat farkı var acaba? Cape Town bizden 7 saat geride. Şu anda öğleden hemen sonradır. Tamam, o zaman aramayı deneyeceğim. Hazel numarayı tuşladı ve uzun süre çaldıktan sonra açıldı. Merhaba John dayı, ben Hazel dedi ve sonra susup giderek artan bir şaşkınlık içinde dinlemeye başladı. Bir ara dayısının sözünü kesti. John dayı, neden onunla konuşturmuyorsun beni? Giderek sinirleniyordu. Tamam kahrolası, burada işte. Mikrofonu eliyle kapatarak Hector'la konuştu. Annemle konuşturmuyor ve ne olduğunu da söylemiyor. Sadece seninle konuşmak istiyor. Hector telefonu Hazel'ın elinden aldı. John, ben Hector, neler oluyor? Karşı taraftan bir süre ses gelmedi. Sonra yaşlı adamın güçlükle nefes alarak ağladığını duydu. Tanrı aşkına John, konuş benimle. Ne yapacağımı bilmiyorum diye hıçkırıklar arasında konuştu John. O gitti ve onun yerini alacak kimse yok. Dediklerinden bir şey anlamıyorum John, topla kendini. Grace, o öldü. Hazel'la buraya gelmelisiniz. Şimdi, hemen. Lütfen Hector, Hazel'ı buraya getir. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Telefon kapandı. Hector Hazel'a baktı. Yüzü bembeyazdı ve kocaman açılan gözlerinin mavisi o kadar koyulaşmıştı ki adeta simsiyah olmuşlardı. Duydum diye fısıldadı. Ne dediğini duydum. Annem ölmüş. Kalbinden vurulmuşçasına hıçkırdı ve kollarını Hector'a uzattı. Suyun içinde oturmuş vaziyette birbirlerine sarıldılar. Neden sonra Hazel kendini topladı. Kendime gelmem için bana biraz zaman ver sevgilim. Benim için Peter'ı arar mısın? Peter Norton, Boeing Jet'in pilotuydu. Ona hemen Cape Town'a uçacağımızı söyle. En geç 2 saat içinde uçakta olacağımızı bildir. Batı Avustralya'nın Perth Havaalanı'nda yakıt ikmali yaptıktan sonra yeniden havalandılar. Yakıt ikmali için durdukları son durak Mauritius'ta bir adaydı. Aralıklarla John dayıya ulaşmaya çalıştılar fakat cevap vermiyordu. Hazel son durdukları yerde bir kısa mesajla tahmini varış saatlerini bildirdi. Cevap John yerine sekreterinden geldi ve havaalanında onları bir aracın bekleyeceğini bildirdi. Cape Town'a vardıklarında ikisinin de sinirleri iyice gerilmişti. Japonya'dan ayrıldıklarından beri Grace'in ölümü dışında çok az şeyden bahsettiler. Sonunda Hector uyku ilacı içmesi için Hazel'a ısrar etti. Uçağın lastikleri yere değdiğinde Hazel hala uyuşmuş bir haldeydi. Hector onu hiç bu kadar bitkin ve yıpranmış görmemişti. Maybach'in arka koltuğuna oturup dağlara doğru Dunkle yolunda ilerlemeye başladıkları anda Hazel bilgi almak için şoförü sorgulamaya başladı. Ne var ki adamın tek söylediği Bayan Grace'in öldüğü ve bir ambulansla evden götürüldüğüydü. Belli ki biri onu uyarmıştı ve bu kişi de John dayıydı. Sonunda ağzından ufak bir şey kaçırdı. Fakat en azından polis artık evde değil Bayan Hazel. Hazel bu bilgi kırıntısının üzerine atlayıp tatlı dille adamdan daha fazlasını almaya çalıştı. Ne var ki korkuya kapılan şoför sahte bir cahillik bahanesinin arkasına sığınıp daha fazla bir şey söylemekten kaçınmıştı. Sonunda Hazel adamın üzerine daha fazla gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı. John dayı verandada onları bekliyordu. Karşılamak üzere merdivenden inip yanlarına geldiğinde ikisi de onu tanıyamamıştı. 20 yıl birden yaşlanmış gibiydi. Suratı allak bullaktı. Hazel onun saçlarının bu kadar beyaz olduğunu hatırlamıyordu. Hareketleri çok yaşlı bir adamınkiler gibiydi. Hazel yarım yamalak öpüp gözlerinin içine baktı. ''Ne dolaplar çeviriyorsun John dayı?'' diye sordu. ''Anneme ne olduğunu neden bana anlatmıyorsun? Hasta olmadığını biliyorum. Nasıl olur da ölür?'' ''Burada olmaz Hazel. Bildiğim her şeyi sana içeride anlatacağım.'' Oturma odasına girdiklerinde John onu bir kanepeye yönlendirdi. ''Otur lütfen. Korkunç bir olaydı ve hala etkisinden kurtulamadım. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Anlat hadi kahrolası.'' ''Grace öldürüldü.'' dedi ve bir anda hıçkırıklara boğuldu. Hazel'ın yanına çöküp büyük bir üzüntüyle kıvranmaya başladı. Hazel'ın ifadesi değişti. Sakinleştirmek için dayısına sarıldı. John afallamış bir çocuk gibi Hazel'a sıkıca yapıştı. ''Grace benim tek kardeşimdi. O her şeyimdi ve yok artık. Ne olduğunu anlat bize. Kim öldürdü onu?'' Hazel acısını kontrol altında tutarak ona karşı yumuşak davranmaya çalışıyordu. ''Bilmiyoruz. Biri içeri girmiş, köpekleri zehirlemiş ve bir şekilde güvenlik alarmını kısa devre yaptırmayı başarmış. Sonra onun yatak odasına girmiş. Ben 2 oda bitişinde uyuyordum ve hiçbir şey duymadım.'' Hazel diyecek bir şey bulamadan dayısına bakıyordu. Bir sonraki soruyu Hector sordu. ''Nasıl yapmış John? Boğmuş mu? Ölene kadar sopayla mı vurmuş?'' John başını sallayarak ''Çok korkunç'' dedi ve başını eğip yeniden hıçkırıklara boğuldu. ''Bize anlatman lazım John'' diye ısrar etti Hector. John başını kaldırıp konuşmaya başladı. Ancak sesi o kadar kısıktı ki dedikleri güçlükle anlaşılıyordu. ''Başını kesmişler'' dedi. Hazel yerinden fırladı. Aman tanrım, hayır. Neden birisi böyle bir şey yapsın ki? Herhangi bir şey çalmış mı? Hector düşünmeden sordu. Sesi sert ve duygudan yoksundu. John başını hayır anlamında salladı. Yani hiçbir şey çalınmamış diyorsun, öyle mi? Evden hiçbir şey alınmamış mı diye ısrar etti Hector. John başını kaldırıp ilk kez doğruca Hector'a baktı. Hiçbir şey almamış, şey dışında. Yeniden sustu. Hadi John, ne aldığını söyle bize. Grayson başını almış. Bu kez Hector'ın bile dili tutulmuştu. Bir süre ağzını açamadı. Başını mı almış? Polis buldu mu peki? Hayır, gitmiş, yok. Bu yüzden size daha önce söyleyemedim. Çok korkunç bir şey bu. Hector dönüp Hazel'ın gözlerine baktı. Hazel onun yüzündeki ifadeyi okuyup eliyle ağzını kapatarak ayağa fırladı. Hala Hector'a bakıyordu. Ulu tanrım dedi fısıltıyla. Canavarın işi bu. Elini ağzından çekip haykırmaya başladı. Kayla, bebeğimi koru tanrım. Dizlerin üzerine çöküp yüzünü avuçların içine aldı. Bebeğim için çok endişeleniyorum. Onun yanına gitmeliyim. Hector Hazel'ın yerden kalkmasına yardım etti. Kanepede oturan John'a baktı. Gitmek zorundayız John. Çok ama çok özür dilerim. Ne var ki hayatın önceliği var. Kayla ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya. Bunu önlemek için elimizden geleni yapmazsak aynı şey onun da başına gelebilir. Hazel'ı tutmaya devam ederek kapıya yöneldi. Beni bırakamazsınız. En azından cenaze töreni bitene kadar yanımda kalın diye seslendi arkalarında. Hector'ın söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Hazel'la birlikte Maybach'i park ettiği yere kadar merdivenleri koşarak indiler. Hazel'ı yavaşça arka koltuğa oturttu ve kendisi de yanına geçip kolunu omzuna attı. Sonra şoföre sertçe talimat verdi. Bizi hemen havaalanına götür. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Adieu. A, D, I, E, U. Orsay. O, R, S, A, Y. Orangeri. O, R, A, N, G, E, R, I, E. Bert Morris. B, E, R, T, H, E, M, O, R, I, S, T. Hermitage. H, E, R, M, I, T, A, G, E. Gazprom. G, A, Z, P, R, O, M. Bering. B, E, R, I, N, G. Anadır. A, N, A, D, Y, R. Taipei. T, A, I, P, E, I. Chilung. C, H, I, T, R, L, U, N, G. The Goose. T, H, E, G, O, O, S, E. Golden Goose. G, O, L, D, E, N. G, O, O, S, E. Peter Norton. P, E, T, E, R. N, A, U, G, H, T, O, N.